ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda neler var? Bir kere Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen birçok enteresan bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Priscilla Mary Işın'ın anlattıkları da çok enteresan. Dolayısıyla gene yeme içmeyle ilgili bir program olsun bugün. Evliya Çelebi çok enteresan şeyler anlatıyor tabii. Mesela Sivrihisar ya Seferihisar ormanlarında çam ağaçlarında yaşayan bir böcek var. Kurtcağız diye bahsediyor böcekten. Bal sırayı ve arıların bu şekerli maddeden ürettikleri beyaz tülbent gibi balı uzun uzun anlatmış. Sivrihisar'da değil ama Ege'nin başka bölgelerinde hala üretilen bir balmış bu herhalde. Oldukça da yüksek bir gelir getiriyormuş. Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerindenmiş. O bal sıra böceği hakkında da bilimsel araştırmalar yapıyorlarmış. Meyvecilik, bahçecilik de her zaman Osmanlı topraklarında her kesimden insanın uğraştığı şeyler. Hani size bir programda söylemiştim ya, 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da neredeyse doğru düzgün bakkal çakkal yokmuş falan diye. Kira evleri çok azmış. Çünkü herkes, yani nüfus az tabii, onu doğrudan onunla bir kere alakalı. Her ne kadar İstanbul bütün tarihi boyunca Avrupa'nın en kalabalık şehirlerinden biri olsa da yine de günümüzde kıyaslanamayacak kadar az. Yani hiçbir zaman bir milyonu falan bulmuyor. İşte 800 ila 550 ila 500 arasında gidip geliyor farklı farklı dönemlerde. Dolayısıyla herkesin bahçesi var aşağı yukarı. Eski fotoğraflarda da o dikkatinizi çekmez mi? Şehir hani diyoruz ama aslında İstanbul'da genel olarak bir kasaba, kır havası var. Yapılar öyle, bahçe içinde. Sonra Cumhuriyet döneminde bile fotoğraflar görürsünüz. Beyoğlu'nda mesela koyun sürüleri sokakların arasında filan yürüyebiliyor. Çünkü çok yakınında, biraz ötesinde, Kağıthane'de, Ok Meydanı'nda hayvancılık yapılmaya devam ediliyor. Galata bölgesinde o süt ürünlerinin çokça satıldığı sütçü dükkanlarının olması boşuna değil. Bu bölge tarihi boyunca hep mandıralarla dolu olan bir bölge. O mandırada yani bugünkü gibi bir ulaşım söz konusu değil. Ne bileyim ben Düzce'deki mandıradan Galata'ya sabahın köründe taze süt gelmiyordu. Dolayısıyla da o çok yakında, hatta şehir içinde öyle yerler var ki mesela bahçesinin ön tarafına böyle dükkan gibi bir şey kurmuş. Arka tarafta hayvanları var, ön tarafta da sütleri satıyor filan. O bahçe düzeni bir sempozyumda anlatmıştım. Şimdi dolayısıyla yani o Galata bölgesinde bugün ve o zaman da öyleydi İstanbul'un en erken kentleşmiş olan yerlerinden bir tanesidir Galata. Dolayısıyla da o kentsel biçimlenme içinde günümüzdeki gibi bir anlayış yok. Yani her dönemin tarihte kendine has özellikleri var. Şimdi İstanbul'da o bağlık bahçelik yapısını aslında çok yakın tarihe kadar korudu. Gerçekten de 80'lerin sonuna kadar, yani artık 80'lerin sonu dediğiniz zaman da o 40 yıl öncesi ama gene de yakın bir şehir tarihi için. 1990'lar bile diyebiliriz hatta. Hala çıkmaz sokaklar vardı, bahçeler vardı. Çengelköy'de hala bostanlar vardı. Yani Çengelköy'de benim bildiğim en son bostan annemlerin evinin karşısında. Ki annemler, evet neyse uzatmayayım. 2000'li yıllardan sonra, 2000'li yılların başında eğer aklımda yanlış kalmadıysa kaldırıldı. O bostandan annemlere işte dut toplar getirirlerdi. Erik, çağla toplar getirirlerdi. Salatalık, meyve toplar getirirlerdi. İkram ederdi bostan komşu diye filan. Yani bunları ben de yaşayabildim aslında. Oldukça yakın tarihlere kadar diyebilirim. Şimdi 3. Selim dönemi tarihçisi Ahmet Cavit bahçesinde 7 ayrı çeşit kıvırcık salata yetiştiriyormuş. Ne kadar şahane, düşünsenize. Yani biz ne biliyoruz kıvırcık salata, işte bir tane bir kıvırcık salatayı alıyoruz. Bir de marul uzun yapraklı, onu alıyoruz. Bir de ne, o şimdi iceberg dedikleri işte o var. Bu üçünden hangisine denk düşersek marketlerde, değil mi, bunları alıp getirip evde yiyoruz. Nerede göreceğiz de yani 7 ayrı çeşit kıvırcık salatayı? Gerçekten çok sinir bozucu. Priscilla Mary Işın'da diyor ki Evliya Çelebi evinde durmadığı için kendisi yetiştiremese de bu konuda değerli bilgiler verir. Ya evde dursa yetiştirecekmiş yani. Şimdi Cemşah üzümü var. Çelebi cüce şeftalisi. Ya ne kadar şahane isimler bunlar. Herhangi bir şekilde bunları yiyebilmemiz mümkün mü bugün? Beylerce üzümü. Belki de vardır bazıları da, hani biz isimlerinin bu olduğunu bilmiyoruzdur. Hisar kirazı, gülabi armut, patlıcan inciri, miskli lop inciri. Ay yani kulağa bile ne kadar hoş geliyor. Beyaz kumru kayısı, tek keşin ayvası gibi yüzlerce meyve çeşidi geçiyor Evliya Çelebi'nin kitabında. Şahane meyve türleri bunlar. Ve hani biz farklı farklı programlarda zaman zaman konuşuyoruz, daha onlarca çeşit bugün artık unutulmuş, ismini bilmediğimiz, tek başına üzümün çeşitleri yeter. Çeşit sayısının çok olduğu yerlerde de bunları tek tek saymadan şeriye sicillerinde kayıtlı olduklarını söylüyor mesela. Bursa'da 40 çeşit armut, Malatya'da 7 çeşit kayısı, 80 çeşit armut. Bitlis'te 11 çeşit armut, Kütahya'da 24 çeşit armut, Urla'da 60 çeşit üzüm, Kilis'te 40 çeşit üzüm, Peçoy'da 170 çeşit armut sicillerde kayıtlıymış. Ve Peçoy'da bu kadar armut yetiştiğini duyunca önce inanmak istememiş. Fakat misafir kaldığı Alay Bey'in dostları onu inandırmak için bir gece kendi bahçelerinden her biri farklı lezzette 47 ayrı çeşit armudu tattırmışlar. Düşünsenize, armut komasına girersiniz yahu. Ay ne kadar güzel bir şey. Hani o çalı kuşunun şimdi nasıldı bakayım, galiba geri dönüyor konağa ve de Kamran'ı görecek. Ondan önce, şimdi hatırlamaya çalışıyorum tabii, Çalı Kuşu benim en sevgili romanlarımdan bir tanesiydi. Armutla besliyor keçiyi veya koyunu. 15 gün boyunca mı, bir hafta boyunca mı, neyse armutla besliyor ki, şimdi ne alaka diyeceksiniz, armut yedi, tattırıldı falan deyince 47 ayrı çeşit armut. Koyunu armutla besliyor günlerce, o günlerce de işte bir hafta 10 gün falan neyse, ondan sonra da armut kokulu süt sağıyor. Yani sonra da işte Kamran'la yıllar sonra herhalde bir daha karşılaşıyorlar, bir şey böyle, orada bir romantik sahne cereyan ediyor. Gerçekten de çok şahanedir. Yani armutun kendisi çok şahane. Kaç tane armut çeşidi bulabiliyoruz markette, onu hiç, ay çok zavallı durumdayız ya gerçekten. Şimdi bakıyorum da gerçekten ne, hiç farkında değiliz değil mi? ne kadar acıklı durumda olduğumuzu, 3 çeşit armutu görüyorsak görüyoruz. Domates deseniz, nasıl bizi bu hale getirdiler? Gerçekten üzülmemek insanın elinde değil. Priscilla Mary Işın da bir ekiple, 5 kişilik bir ekiple miras meyveleri koruma projesi yürütmüş. Arazi taramaları yapmışlar, kaynak taramaları, arazi çalışmaları yapmışlar. Bu sayıların abartılı olmadığını görüyoruz diyor. Yani hani Evliya Çelebi de her şeyi biraz abartıyor diye bakarız ya, biraz değil. Hani düpedüz bazı yerlerde palavra sıkıyor ama İstanbul meyveleri konusunda bu bağların meyveyi memduhatların tahrir eylesek bir kitabı felahatname olur. Yani bu bağların meşhur meyvelerinin hepsini anlatsam bir ziraat kitabına dönüşür deyip konuyu kapatmış. Peçoy'un armutlarıyla ilgili de anları da tahrir etsek mecmuamız bir filahatname-i babana döner diyor artık. Onu da siz bakarsınız Türkçe tercüme etmek için. Osmanlı döneminde meyvecilik çok ileri seviyede. Bunun başlıca nedeni Orta Asya'ya uzanan köklüyü bir geleneğe dayanmasıymış. Çin kaynaklarına göre Türkistan'daki tarım havzasında yetişen kısrak memesi üzümü 647 senesinde Doğu Göktürk hükümdarı tarafından Çin'e hediye olarak yollanıyor. Ve de Divan-ı Lügati Türk'teki meyvecilikle ilgili terimler de meyveciliğin eski ve önemli bir faaliyet olduğunu gösteriyor. Bugüne ne kalıyor işte geleneksel olan. Şimdi bana baksan, beni tutsan, ben tabii neyse, yani bunlardan daha muhafazakar oluyorum. Ben bile, ben ve arkadaşlarım diyeceğim, ben ve benim gibiler. Arkadaşlarım, bakıyorsunuz onu bunu korumaya çalışıyoruz. Kaybolmasın, yok olmasın filan diye, sadece mimarlıkla ilgili değil mevzu elbette. Bir yaşam kültürü, hayatla ilgili sahip olduğunuz coğrafyadaki değerlerin korunmasıyla ilgili, dünya üzerindeki evrensel bir takım değerlerin, üretimlerin korunmasıyla ilgili bir çabaya giriyorsunuz. Siz yani daha muhafazakar oluyorsunuz. Bakıyoruz da. Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Efendim, Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ve de Evliya Çelebi'nin anlattığı enteresan şeyler. 17. yüzyılın ortasında İstanbul'daki bahçelerde 50 binden fazla profesyonel bahçıvan ve 500 aşıcı çalışıyormuş. Bıçkı keser gibi aletler kullanıyor aşıcılar ve marifetlerini göstermek için de aynı asmaya 20 tür üzüm veya aynı dut ağacına 7-8 çeşit dut aşılarlarmış. Urla'da bütün kahvehaneleri kaplayan dev bir asmadan söz ediyor Evliya Çelebi. Aşıcılıkta uzman olan bahçıvanların işte bu hani asmaya farklı üzüm çeşitlerini aşılama geleneği dedim ya, ondan dolayı aynı asmada 37 çeşit üzümün yetiştiğini anlatıyor. Ne şenlikli bir şey, düşünsenize o kahvehanede oturduğunuzu, üstünüzde bir asma var. Allah, 37 çeşit üzüm vakti geldiğinde üzüm şenliği, ne şahane bir şey. Keyfine doyamazsınız. Neler neler. Malatya'dan bey armudu kalemleri getirtilip İstanbul'daki fidanlara aşılanıyormuş. Bitlis'te limon ve turunçu ağaçları yetişiyor. Kışın donmamaları için keçelere sarıyorlarmış. Sivrihisar'da da asmaların ağaçlara sarılarak yetiştirildikleri halde bağdan daha fazla üzüm verdiğini söylüyor. Mısır'da muz ve cümeyiz nasıl yetiştiriliyormuş, onları çok detaylı bir şekilde anlatıyor. Osmanlı kültüründe meyveye çok değer veriliyor. Saray çevrelerinde meyve hediye etme geleneği var. Ve İstanbullular kendi bahçelerinde yetişen meyveleri hediye ettikleri gibi şehirdeki 80 hediyelik meyve dükkanında da bahar dallarıyla süslenmiş meyve tabloları satılıyor. Malatya'da elmalara kağıttan oyma beyitler bal mumuyla yapıştırılırmış. Elmalar olgunlaşıp kağıtlar çıkarıldığında da o kabuğunda beyitler okunabilirmiş. Güzellikleri düşünsenize, bugün böyle bir şey hayal bile edemezsiniz. Ve de bu elmalar vilayet vilayet, ayanu kibarlara ve bizzat padişahlara hedaya götürülürmüş. İstanbul'a bir kere tabii bütün bunları konuşuyoruz. Çok bolluk bereket var gibi kulağa geliyor ama bir taraftan da İstanbul her dönemde dışarıdan destek aldı. Yani tamamen kendi başına kendine doyuramıyor filan. İmparatorluğun her yerinden, dış ülkelerden çeşitli mallar geliyor. Pastırma, binlerce çuval içinde gemilerle geliyor. Fıçı bal geliyor. Eflak ve Boğdan, Erdel, Tımış var. Vidim ve Serem ve Semendire ve Budin ve Atina ve Mora ve Girit vilayetlerinden İstanbul'daki bal kapanına sevk ediliyormuş. O taze meyveler deniz ve kara yoluyla uzaklara taşınıyor. Ankara armutları, Kırım'ın sudak elmaları pamuklara sarılarak kutu ve sepetler içinde hediye olarak yollanıyor. Malatya'nın yazlık elmaları yine benzer şekilde korunuyor. Kalın kabuklu nar, narenciye meyveleri daha dayanıklı bunlar. Gemlik narı kış aylarında gemiyle İstanbul'a getiriliyor. 16. yüzyılda da tatlı ve ekşi turunç deniz yoluyla getiriliyor. İstanbul'da çok ucuz fiyatlara satıldığını da yabancı bir işte Dönşvam anlatıyor. Bir de tabii bu ürünler nasıl taşınıyor, onlarla da ilgili bir sürü şey. Ticaretin o işte günlük hayata yansıyan yüzü. Hamallarla ilgili mesela 7-8 kantarlık çuvallar taşıyabilen güçlü hamallar bir oturuşta bir toklu veya kuzu yiyip 40 badya boza içiyorlarmış. Badya dediği de ne biliyor musunuz ya, badya böyle ne demeli, leğen gibi bir şey ya, yani leğen de demeyeyim mi acaba, farklı malzemelerden yapılabiliyor, bakır badya falan da oluyor, çanak diyeyim, badyadan kastettiği o. 40 çanak boza içiyorlar. Artık o büyüklüğünün, büyük tabii öyle ufak bir şey değil yani, büyük. Ben de badyanın ortalama ne kadar hacmi olduğunu söyleyemeyeceğim şimdi. Gemiler İstanbul'a yaklaşınca kavgacı adamlar oldukları söyleniyordu. Pazarcılar daha kıyıya yanaşmadan gemiye üşüşüp itiş kakış içinde meyveleri kapmaya çalışıyorlar ve yaralanıyorlar. Her seferinde de aynı olay yaşandığı için İşte o yaralananlar mahkemeye çıkmak istiyorlar ama mahkemeye bunları kabul etmezmiş. Bir de tabii halkın tükettiği yemekler sade, üst tabaka insanların yedikleri yemekler çok daha pahalı, egzotik ürünler. Bu da zaman zaman anlatılanlar içinde vurgulanıyor. Mesela şöyle olaylar yaşanmış. Hakkari'li askerler sütlü darı aşı pişirmek için 4 çuval öd ağacı ve sandal ağacının dallarını odun sanıp ateş yakmışlar. O ganimet olarak alıyorlar o 4 çuval ud veya öd ağacını, sandal ağacını, ama ateşten çok yoğun koku etrafa yayılıyor ve bu nasıl bir koku, ne oluyor burada filan diye, neyse yakalanıp paşanın önüne çıkarılmışlar. Ve orada bulunan kişiler de olayı duyunca gülmeye başlamışlar. Paşa da askerler ud ve sandalın değerini nasıl bilsinler diyerek onları serbest bırakmış. İkinci olay hemen sonra oluyor. İsyancı Bitlis hanının hazinesi mezatla satılıyor ve malların arasında da kebat, emleç, zencefil, cevzi bevva gibi çeşitli reçel ve murabbalar bulunuyor. Mezata katılanlar aya bu nedir, çeşne helal midir filan diye daha önce bilmedikleri o yiyeceklerin tadına baka baka bütün küp ve kaplarını boşalttıkları için mezatta satılacak hiçbir şey kalmamış. Gezerken neler yiyorlar onları anlatıyor. Şehirde neler yeniyor onları da anlatıyor. Gene burada da yani hayvanlardan söz edeceğim. Et ürünlerinden söz edeceğim. Onun için hani bunları duymak istemezseniz baştan uyarmış olayım. Rum balık aşçılarının pişirdikleri deniz ürünleri ve işte perhis sırasında pişirdikleri çeşitli etsiz sebze yemekleri. Şam'ın kahvehanelerinde satılan çay, salep, süt, palude gibi içecekler de gene geçiyor. Mesela Defterzade Mehmet Paşa ağzının tadını bilmesiyle meşhurmuş. Mutfak teşkilatıyla seyahat edermiş. Paşa'nın aşçılarıyla ilgili çok şey anlatılıyor. Ve saray çevresi mutfağının da ne kadar üstün nitelikli olduğunu da buradan yine görmek mümkün oluyor. Bir kere eldiven takmak mecburiyetinde bu aşçıların. Her biri ayrı bir konuda da uzmanmışlar. Hamurcu var, kebapçı, köfte kebapçı, yahnici, tatlıcı, çorbacı, dolmacı, kıymacı, bunların her biri ayrı. Yeni ve lezzetli bir yemek icat ederse eğer aşçı ödüllendiriliyordu, çok şahane. Giysisi, eli veya işte ne bileyim ben tırnağı kirli bulunanlar 200 kızılcık değneği yerlermiş. Dolmacı, kıymacı, köfte kebapçılarının kullandıkları etlere sinek konmaması için bunlar çok sık örülmüş. Balık ağından özel çadırlarda saklanıyor. Evliya Paşa'nın mutfağında pişen yemekler için bir vüzera sofrasında görmedim diye söz ediyor. Defterzade Mehmet Paşa'nın sofrasında Osmanlı mutfağının işte o temel yemeklerinden olan dolma baklava gibi hamur işleri de yer alıyor. O Bitlis Hanı'nın Melek Ahmet Paşa'ya verdiği ziyafette o yemeklerin olmaması ama sunulan pilavların çokluğu İran mutfağının etkisini gösterir diyor Priscilla Mary Işın. O ziyafette 16 çeşit pilav, çeşitli çorbalar, kebaplardan sonra çeşit çeşit sıcak içecek. En sonunda reçeller ve murabbalar sunmuşlar. Sudak'tan elma gidiyormuş saraya, Gemlik'ten nar, fıçılarda nar suyu gidiyormuş. Mısır'dan kavanozlar içinde humas limonu şerbeti, İstanköy Adası'ndan meyve şurupları, limon ve turunçla yapıyorlarmış bunları. Ve Sultan İbrahim'e Diyarbakır'dan güğümler içinde nefis hamrevat kaynak suyu yollanıyormuş. Dobreçinliler o meşhur sipov ekmeklerinden kocaman boyutlarda pişirip Budin seferi sırasında Kanuni Sultan Süleyman'a Gazan mübarek ola diyerek vermişler. O dört ekmekten her biri kızaklarda yüzer çift camus tarafından çekilmiş. Sakız Adası'nın sakızlıkları miri malı o zaman ve ada halkı ürettikleri o sakızın hepsini gümrük emirine teslim etmek zorunda. Öyle bir çiğnemelik sakız bile saklamaları yasak. Ve de Yeniçeri avcıları Isranca dağlarında alageyik, karaca geyik avlayıp onların etlerinden padişah için pastırma hazırlatıyorlarmış. Ay bir de mesela Van Kalesi'ndeki ambarlarda 100 büyük mağara içinde arpa, buğday, darı, çeltikli pirinç, bakla, mercimek, nohut, tuzlanmış balık, çeşitli tuzlanmış etler, darı ekmeği, peksimet, un ve bulgurdan başka sarnıçlar dolusu bezir yağı, susam yağı, don yağı ve sade yağ saklanıyormuş. Mehmet Ahmet Paşa'nın o Bitlis Hanı'yla savaşmak için topladığı orduda 3000'e yakın suk çadırı ve burada çalışan aşçılar varmış. Savaştan önceki günlerde orduya katılan birliklerin komutanlarına ziyafet verilmiş, askerlere yemek yedirilmiş, savaştan önce de kurban kesiyorlar. O kazanılan savaşlardan sonra da askerlere ziyafet vermek başka bir gelenek. İstanbul'un fethinden sonra verilen ziyafet sırasında Fatih Sultan Mehmet'in Çeşne Girbaşı gibi kemerine peştemal takarak askerlerini 3 gün 3 gece hizmet ettiği de anlatılıyor. Bir şey daha söyleyeyim, bitireyim. Lehlere karşı bir savaş yapılıyor. Ondan sonra Mehmet Ahmet Paşa, Melek Ahmet Paşa, Tatar askerler memleketlerine dönmeden önce onlara koyun kebabı, işte pilav, zerde, çorba, yani bir ekmekten oluşan bir yağma ziyafeti vermiş. 6000 sahan içinde çayıra koyuyorlar yemekleri ve askerler hücum ediyor. Tıka basa karınlarını doyurduktan sonra kalpaklarına da yemek doldurup götürmüşler. Melek Ahmet Paşa'nın Tatar bade tam yağmayı öğrenmişlerdir demesinden. Tatarların da işte daha önce yağmayı bilmedikleri anlaşılıyor deyip bitirelim. Bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın.